10. bölüm. Göz önündeyken fark edilmemek. Düşüşten beri Tanrı, Aden için olan başlangıçtaki planını yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Bu plan, yeryüzünde tanrısal ve insan ailesiyle birlikte yaşamaktı. Tanrı, Adem ve Havva'ya verimli olun, çoğalın dedi. Böylece Tanrı'nın iyi yönetimini gezegenin geri kalanına yayacaklardı. Tanrı tüm yeryüzünün, gök ve yeryüzünün buluştuğu, insanların tanrısallıktan keyif alabildiği ve tanrısal varlıkların yeryüzü ve insanoğlundan hoşlanabildiği bir yer olmasını arzu etti. Bu planın nasıl gittiğini biliyoruz. Bir başarısızlık hikayesi. İnsanoğlu günah işledi ve Tanrı'nın huzurundan kovuldu. Aden devre dışı kaldı. Tanrısal düşman, İblis, yılan, Tanrı'nın huzurundan kovulup ölümün hüküm sürdüğü, yaşamın sonsuz olmadığı yere, yeryüzüne atıldı. Ölümün efendisi oldu ve böylece şimdiye kadar yaşamış tüm insanların üzerinde hak iddia etti. Çünkü insanoğlu günah işlemişti ve günahın bedeli ölümdü. Romalılar 6:23. Tufandan sonra Tanrı, Aden'in amacını Nuh ve ailesine tekrarladı. Verimli olun, çoğalın. Bu bir yeniden başlangıçtı. Ancak insanoğlu baş kaldırdı. Tanrı'ya itaat etmek ve Tanrı'nın bilgeliği ve egemenliğini her yere yaymak yerine Tanrı'nın onların yanına gelebileceği bir kule inşa edeceklerdi. Yine başarısızlık. Tanrı bundan hoşlanmayacaktı. Ulusların dillerini birbirine karıştırdı ve onları yönetmeleri için tanrısal kuruluna ulusları teslim etti. Ardından İbrahim ve Saray aracılığıyla yeni insan ailesiyle bir başlangıç yapmaya karar verdi. Krallığın egemenliği yeniden canlandığında İbrahim'in soyu aracılığıyla diğer uluslara tekrar ulaşacaktı. Yaratılış 12:3. Bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Bu yüzden bir sonraki girişim İsrailleri Mısır'dan çıkarmak, ardından Sina'ya götürmek ve en sonunda vaat edilen topraklara ulaştırmaktı. İsrailler başarısızlığa uğradı. En sonunda Tanrı Davut'u ve ardından Süleyman'ı yetiştirdi. Fakat Süleyman öldükten sonra İsrailler diğer ilahları takip ettiler ve birbirlerine saldırmaya başladılar. Tanrı sürgünle onları vaat edilen topraklardan çıkarmak zorunda kaldı. İnsanoğlunun hikayesi Tanrı'nın varlığı haricinde başarısızlık hikayesidir. Bunun nedeni insanlığın düşüşten beri kaybolmuş olmasıdır. Tüm insanlar kusurludur ve Tanrı ile araları açıktır. Hiçbir insani lider Tanrı'nın krallığını başlatmak ve yürütmek konusunda güvenilir değildi. Onlar Tanrı'ya sadakatle direneceklerdi. Bildiklerinden şaşmayacaklardı. İnsanlar günah işleyecek, düşecek ve Tanrı'nın büyük düşmanı olan ölümün efendisine katılacaklardı. Ancak Tanrı'nın yeni Aden'de yönetici, kral olma lütfunu paylaşma vizyonu insanlar olmadan gerçekleşmeyecekti. Ve insanların Tanrı'nın planını yerine getirmekte üstüne düşeni yapabilmelerinin tek yolu onları tamamen yenilemekti. Düşüşün laneti kaldırılmalıydı ve bunun için Tanrı'nın bir planı vardı. Çözüm ve sorun. Tanrı'nın bir insandan daha fazlası olan bir insanı ayartmaya karşı durabilen, daima itaat eden, krallık için uygun, ölüp kendi gücüyle yeniden dirilerek ölümün lanetini tersine çevirebilecek birisine ihtiyacı vardı. Bunların hepsi sadece bir şekilde gerçekleşebilirdi. Tanrı'nın kendisi insan olacaktı. Tanrı kendi planını bir insan olarak tüm insanlık için yerine getirecek ve Aden'i eski haline geri getirecekti. Yalnızca insanlar bağışlandığında ve yeniden dirilmenin verdiği güç aracılığıyla İsa gibi tanrısal kılındıklarında 1. Yuhanna 3:1-3 aden bir gerçeklik olabilecekti. Fakat ortada bir sorun vardı. Eğer bu plan keşfedilseydi, yani Tanrı olan o insanın Tanrı'nın başlangıçtaki vizyonunu yeniden canlandırmasını sağlamak üzere ölmek ve ölümden dirilmek için burada olduğu, karanlık güçler buna kanmazlardı. Paulus Korint Kilisesi'ne yazdığı mektupta tam olarak bundan bahsetmişti. Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. 1. Korintliler 2:7-8. Paulus kimden bahsediyor? Önderler sözcüğü vali Pilatus ve Yahudi liderler gibi insan yetkililerine işaret edebiliyor. Ancak Paulus aynı zamanda tanrısal şeytani güçleri de aklında bulunduruyordu. Efesliler 2:2. Tanrı'nın insan ve ruhani düşmanlarına bilgi verilmemeliydi. Her şey Tanrı insanın ölümüne ve ölümden dirilmesine bağlıydı. Fakat bu bir sır olarak nasıl saklanırdı? Kriptik Mesih. Aden'in eski haline getirilmesi tamamen ona bağlı olan bu Tanrı insan elbette Mesih'ti. Nasıralı İsa'ydı. Fakat Mesih'le ilgili bu planın gizli olduğunu söylemem sizi şaşırttı mı? Eski antlaşmayı okuyup tüm planı göremez miyiz? Hayır, göremeyiz. İster inanın, ister inanmayın. Eski antlaşmada insanoğlunun günahları yüzünden ölen ve aslında Tanrı olan bir adamı tarif eden Mesih sözcüğünü kullanan hiçbir ayet yoktur. Canını feda eden kul tanımlamasına sahip Yeşaya 53:11 bölümünde dahi bu ifade bulunmuyor. Mesih sözcüğü ne o bölümde ne de Yeşaya'da başka bir yerde geçiyor. Kul ifadesi ise bireysel bir kurtarıcıya değil, İsrail ulusuna işaret ediyor. Yeşaya 41:8, 44:1-2, 21, 45:4, 48:20, 49:3 ve seçilmiş olan anlamını taşıyan Mesih sözcüğü neredeyse her zaman sadece Davut'a veya ondan sonra kral olarak atanmış alt soylardan birine hitap ediyor. Aslına bakılırsa söylediklerimin kanıtı olan ölüp ölümden dirilecek tanrısal bir Mesih profilini eski antlaşmada bulmanın zor olduğu yeni antlaşmada açıktır. İsa'nın öğrencilerine ölmek için Yeruşalim'e gideceğini söylediğinde nasıl tepki verdikleri üzerinde düşünün. Bu duyuru onları şaşırttı ve endişelendirdi. Matta 17:22-23, Markos 9:30-32. Aa tamam, bunu kutsal yazılarda okuduk diyerek tepki vermediler. Petrus bunu söylediği için İsa'yı azarlamaya bile başladı. Matta 16:21-23. İsa'nın öğrencilerinin Tanrı'nın bu yeni planı hakkında ne bir varsayımları ne de bir tahminleri vardı. İsa'yı yalnızca Davut'un oğlu ve tahtının meşru varisi, eski antlaşma peygamberlerinin yaptığı gibi mucizeler gerçekleştiren birisi olarak düşünüyorlardı. Dirilişten sonra bile elçilerin canını feda eden Mesih'i görmeleri için zihinlerini doğaüstü olarak açmaları gerekiyordu. İsa ölümden dirildikten sonra onlara göründü ve şu sözleri söyledi. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Luka 24:44-45. Tanrı'nın yeni planı düşüşün getirdiği laneti tersine çevirmek için ölüp ölümden dirilme planı eski antlaşmada hiçbir şekilde belirgin değildir. Bunun yerine ipuçları çok sayıda yere eski antlaşmanın geneline yayılmıştır. Tümü hiçbir şekilde tek bir yerde kendini göstermemiştir. Mesih'e ait profil sadece geriye dönüp bakıldığında açıktır ve o zaman bile yalnızca neye bakacağını ve neyi bekleyeceğini hali hazırda bilen biri için belirgindir. Doğaüstü zeki, kötü varlıklar elbette önceden haber verilen Davut'un oğlunun geldiğini biliyorlardı. Matta 8, 28, 29, Luka 4, 31, 35. Eski antlaşmadan ancak bu kadarını yakalayabiliyorlardı. Ancak kötü ruhların söylediği hiçbir şey İsa'nın yeryüzüne ölmek ve ölümden dirilmek için geleceğini, böylece laneti tersine çevireceğini anladıklarına dair bir izlenim uyandırmıyor. Paulus'un söylediği gibi kötü ruhlar ve şeytan bunu anlamış olsalardı İsa'nın ölmesini isteyenlere karşı İsa'ya ihanet etmesi için Yahuda gibi insanları asla kışkırtmazlardı. İblis ve onunla birlik olanlar pek çok şey olabilir ama kesinlikle aptal değiller. İsa'yı öldürmek konusunda oyuna geldiler. Tam da Tanrı'nın planladığı gibi. Onlar kendi yıkımlarına yol açan olaylar dizisini başlattılar. O, Tanrı tarafından tasarlanmış yanlış yönlendirmeydi. Profilin parçaları. Geriye dönüp baktığımızda Mesih'e ait profilin parçalarını elçilerin görebileceğinden daha fazla netlikte görebiliyoruz. Davut'un Tanrısal Mesih oğlunun laneti tersine çevirmek için ölüp ölümden dirildiğini tanımlayan hiçbir ayet bulunmazken o parçacıklar eski antlaşma boyunca geçmektedir. Planın nasıl gerçekleştiğini hali hazırda gördüğünüz için bir parça bulup kalıpları takip etmeye başlayabilirsiniz. Örneğin, Tanrı'nın oğlu kimdir diye sorun. Bu sorunun yanıtı eski antlaşmada İsa değildir. Adem Tanrı'nın oğluydu. O ilk insandı. İsrailler Tanrı'nın oğlu diye çağrıldılar. Mısır'dan çıkış 4:23, Hoşea 11:1. İsrailli kral Tanrı'nın oğlu diye adlandırıldı. Mezmurlar 2:7. Yeni antlaşmada İsa ikinci Adem ve Tanrı'nın oğludur. Romalılar 1:4, 1. Korintliler 15:45, 2. Korintliler 1:19, İbraniler 4:4. Tanrı'nın kulu kimdir diye sorabiliriz. Adem Tanrı'ya kulluk etti. Yaratılış 2:15. İsrail halkı Tanrı'nın kulu olarak çağrıldı. Yaşaya 41:8, 44:1-2, 21, 45:4, 48:20, 49:3. Davut ve alt soyundaki diğer İsrailli krallar Tanrı'nın kulu olarak adlandırıldılar. 2 Samuel 3:18, Mezmurlar 89:3, 1. Krallar 3:7, 2. Tarihler 32:16. Aynı zamanda İsa da kuldu. Elçilerin İşleri 3:13, 4:30, Filipililer 2:1-8. Bu Tanrı'nın oğulları ve Tanrı'nın kulları acı çektiler mi? Yeryüzündeki varlıkları bir yerde sona erdi mi? Mevcudiyetleri yenilendi mi? Yeni Aden'de geleceğe sahipler mi? Hepsinin yanıtı evettir. Adem, İsrail halkı ve Davut'un soyundan gelen kralların hepsi Tanrı'nın huzurundan, yeryüzünde bulunduğu yerden, Aden ve vaat edilen topraklar uzaklaştırıldılar. Ancak Tanrı ve dirilmiş İsa ile yeni Aden'de yaşamak için günahtan kurtarıldılar ve kurtarılacaklardır. Anlatmaya çalıştığım nokta, bu şahısların hepsinin bir şekilde İsa'yı işaret ettiği ve İsa'nın parçaları tamamladığıdır. O, tüm parçalar tespit edildiğinde ve yerlerine konulduğunda görünür olan birleştirilmiş resimdir. Her şey göz önündeydi ancak geriye dönüp bakmadan fark edilemezdi. Bu neden önemlidir? Zeki iblis, şeytan, kötü ruhlar, uluslara hükmeden ilahlar her şeyi bilmiyorlar. Ne Tanrı'nın zihnine ne de Tanrı'nın zihnini kavrayabilecek kapasiteye sahipler. Doğaüstü varlıklar oldukları için onların her şeyi bildiklerini farz etme eğiliminde bulunuyoruz. Fakat bu doğru değil. Her şeyi bilen tek bir varlık var. O da Tanrı. Ve o bizim tarafımızda. Düşüş yüzünden şeytan hepimizin üzerinde gerçek yetkiye sahipti. Bununla ne demek istiyorum? Adem'in günahı yüzünden ölüm tüm insanlara yayıldı. Romalılar 5:12. Yılan, şeytan lanetlendi ve hükmetmesi için ölüler diyarına veya cehennem olarak adlandırdığımız yere atıldı. Düşüş yüzünden herkes ölüme mahkum edildi ve şeytanın hükmettiği ölüler diyarına gönderildi. İsa ilk defa geldiğinde ve çarmıhta ölümü ve ölümden dirilmesi aracılığıyla Tanrı'nın kurtuluş planını gerçekleştirdiğinde bunların hepsi değişti. Aden'i eski haline getirmenin ilk adımı ölümün lanetinden kaçmak adına insanoğlu için bir aracı sağlamaktı. Tüm imanlılar, Tanrı'nın ailesi ve krallığının üyeleri kılınanlar artık ölümün lanetinin ve ölümün efendisinin tutsakları değildir. İşte bu nedenle İsa, Tanrı'nın egemenliğini canlandırma hizmetine başladığında Luka 10:1-9 şu sözleri söyledi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Luka 10:18. İsa ölümünün ve dirilişinin günahkarların borcunu ödeyeceğini, şeytanın ruhlarımız üzerinde artık hiçbir hak iddia edemeyeceğini biliyordu. Tanrı'nın egemenliği ölümün efendisi için sonun başlangıcıydı. Tekrardan kim olduğumuzu ve kimliğimizin nereden geldiğini hatırlamalıyız. İmanlılar, yani toplu olarak kilise, Mesih'in bedeni olarak adlandırılır ve İsa'nın bedeni ölümden dirilmiştir. Bizler de dirileceğiz çünkü o dirildi. 1. Korintiler 15:20-23. O ölümden ilk doğandı. Bizler adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuyuz. İbraniler 12:22-24. Yuhanna'nın söylediği gibi kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Şeytanın Tanrı'nın çocukları üzerine hiçbir hakkı yoktur. Çünkü onlar ölümden dirileceklerdir. Yaşayanları ölüler diyarında aramak için hiçbir sebep yoktur. Tanrı elindeki kartları ister insan, ister tanrısal, ister sadık, ister düşman olsunlar kimseye göstermeyecekti. Mesih'in Tanrı'nın amaçlarını nasıl gerçekleştireceğinin ayrıntıları gizli kalmak zorundaydı. Ancak Mesih göründüğünde onun insan bedeninde Tanrı olacağını ve Aden'e ait krallığın yenilenmesinin artık son aşama olacağını kesin ve mutlak bir şekilde onlara bildirecekti. Sonraki iki bölümde göreceğimiz üzere bunlar insanların yüreğindeki imanı alevlendirmek ve karanlık güçleri kendi yıkımlarını başlatma konusunda tuzağa düşürmek için yeterli bilgilerdi.